Kıymetli dinleyenlerimiz, Yasir Alan Bey'in muhterem Osman Nuri Topbaş Hoca Efendi ile engelli kardeşlerimizin sabır, şükür ve hale rıza çerçevesinde imtihanlarını yüz akıyla verebilmeleri için dikkat etmeleri gerekenler ve bizlerin engelli kardeşlerimize karşı mesuliyetlerimiz konulu özel bir mülakatı istifadenize sunuyoruz.
Erkam televizyonumuz ve Erkam radyomuzun çok kıymetli izleyicileri ve dinleyicileri, Engellerimle Mutluyum programında bugün muhterem üstadımız Osman Nuri Topbaş hocamızın misafiriyiz. Kendileri bizi lütfettiler, kabul buyurdular. Kendilerine canı gönülden şükranlarını sunuyoruz. Efendim Allah razı olsun.
Estağfurullah. Cümlemizden Allah razı olsun.
Konumuz engellilik. Malumunuz efendim, toplumumuzda gerek doğuştan gerekse sonradan olan engelli kardeşlerimiz mevcut. Bu kardeşlerimizin engellik imtihanından geçirilmelerinin hikmetleri zatenizce neler olabilir efendim?
Efendim, dünya bir imtihan sahası. Çok kısa bir zaman. Cenab-ı Hak o kısa zamanı bildiriyor. Sanki bir akşam karanlığı veyahut da güneşin bir doğmadan evvelki bir fecir vakti gibi. Yani ahiretten dünyaya baktığımız zaman. Tabii bir toplum meydana gelecek. Külli irade. Kimi zengin oluyor, kimi çok zengin oluyor, kimi orta oluyor, kimi fakir oluyor. Kiminde muhtelif hastalıklar oluyor. Kimi garip oluyor, garip olarak yaşıyor bir tarafta. Kimi Gobi çölünde yaşıyor. Kimi ise bir şehir ortasında, mümbit şehrin ortasında yaşıyor. Kimi zulüm görüyor. Kimi rahat bir hayat yaşıyor. Bunlar hepsi ayrı ayrı bir imtihan. Bunların hepsinin durumuna göre Cenab-ı Hak mükafat ihsan edecek.
Yani Cenab-ı Hak burada efendim insanların takatine göre imtihan ediyor değil mi?
Tabii mala takatele nabih buyuruyor. Tabii Allah'a yaklaştıkça da bu görüyoruz bunu, engelleri görüyoruz. Engel ne kadar Allah'a yaklaşırsa o kadar Cenab-ı Hak güç kuvvet veriyor.
Engellik bir nevi efendim insanların, bu engelli kardeşlerimizin kendi acziyetlerini idrak ederek Cenab-ı Hakk'a daha da çok yaklaşmalarına vesile olabiliyor diyebilir miyiz?
Tabii. Yani şimdi burada engelliler tabii bir takım mahrumiyetler olduğu için bu mahrumiyetlerden dolayı mükafatı çok daha büyüktür. İnşallah. Bir de bu engellilerin mesela amaları alalım ele. Buyurun. Şimdi Cenab-ı Hak amalara gözleri görenlerden daha fazla hassasiyet veriyor. Evet. Bir hafıza gücü veriyor. Evet. Yani gözü gören bir kimse dinlemekle hafız olması mümkün değil. Çok zor veyahut da. Fakat bir âmâ dinlemek suretiyle hafız oluyor. Diğer baktığımız zaman ben bir âmâya sordum. Ümraniye'ye geliyordu Üsküdar'dan. Tek mi geliyordu? Tek geliyorum dedi. Peki filan nasıl geliyorsun dedim. Dedi ki otobüsün dedi çıktığı rampalara göre kendimi hesap ediyorum dedi. Evet. Tam da o rampalara göre dedi. Ümraniye geldiği zaman haber veririm. Ben iniyorum dedi. Diğer bir misal daha vereyim Yasin Bey.
Buyurun
mesela
efendim.
Bize gözlerimizi kapat, bir çubukla gez deseler, kaç sefer hendeğe düşeriz? Bakın Cenab-ı Hak bir inisiyatif veriyor. Bu bir çubukla, gayet çubuk bir göz vazifesini görüyor. Hayatiyetini devam ettiriyor. İkincisi, bir hayatımdan misal vereceğim. Engelleri derse gidiyordum ben, belki 25 sene evvel falan. Evet. Adil diye bir engelli kardeşimiz vardı, görme engelli. Bunu ben 15 sene sonra Düzce'de bir yerde karşılaştım. Selamun aleyküm dedim. Ve aleyküm selam hocam dedi. Tanıdın mı dedim. Tanıdım dedi. Nereden tanıdın? Sesinden tanıdım dedi. Fakat de yaşlanmışsınız dedi. Sesinizin biraz tonu değişmiş dedi. Yani bu hassasiyeti gözü gören birisini bulamazsınız.
Evet, bunları ben de şahsım da yaşıyorum efendim. 2009 yılında bir öğrencim aramıştı. Sesinden tanıdım. Hocam nasıl tanıdınız dedi sesimden ya. Bu evet. Cenab-ı Hakk'ın vermiş olduğu bir istidat efendim.
Cenab-ı Hak demek ki bir taraftan alıyor. Evet. Bazı bir hususiyeti alıyor. Bir taraftan ayrı hususiyetler veriyor. Diğer bir manevi tarafından düşündüğümüz zaman belki engelliler diyecekler ki dünya bir fasıldı. Elhamdülillah biz Cenab-ı Hakk'a sığındık. Geldi geçti dünya. Şimdi onun büyük bir mükafatını görüyoruz. Evet. Çünkü Cenab-ı Hak ne kadar bir engel vermişse, o kadar kul Cenab-ı Hak yaklaşırsa, onun için onun mükafatı çok mühim oluyor.
Peki efendim, engelli kardeşlerimiz bazen işte zorlandıklarını, şikayetvari söylemler duyuyoruz efendim. Bu engelli kardeşlerimizin bu imtihanı yüz akıyla verebilmenin hususunda neler söylersiniz?
Engelli kardeşlerimize zimmetlidir bir defa. Yani engelli kardeşine mesulüz. Bunların yarın hesabı var. Cenab-ı Hak sümmele sünneye ümmeyizin anneyin verdiğimiz nimetlerle sorulacaksınız. Bize Cenab-ı Hak ne nimet verdi? O kardeşimize ne nimet vermedi? Biz ondan mesulüz. Zaten merhamet de budur. Onun zaaf noktasını bizim telafi etmemiz lazımdır. Baktığımız zaman bu Osmanlı toplumu, ecdadımızda böyle bir endişe yoktu. Toplum sahibiydi engellilerin. Hatta İbn-i Mektum var, bu amaydı Efendimiz zamanında, biliyorsunuz.
Biliyorum.
Bu sünnet seneye uymak için Osmanlı camilerine daima bir ama müezzin tayin ettiler. Hatta ben buna şahidim, Süleymaniye Camisi'nde ama bir müezzin vardı.
Peki efendim, engelli kardeşlerimiz aileleri de bazen, bunlar da şikayetvari konuşmalara biz rastlıyoruz efendim. Engelli kardeşlerimizin ailelerinin engellik imtihanını uhrevi bir kazanca dönüştürmeleri hususunda ne gibi tavsiyeler?
Efendim, aileler tabi bu cahil ailelerden, bu bizim zamanımızdaki ailelerden, yani 50-60 seneki ailelerde böyle bir şey yoktu.
Evet.
Yani mesela engelli çocuğu doğardı bir anne babanın, bu bana Allah'ın emanetidir derdi. Hatta diğer sağlam doğan çocuktan daha çok emniyet verirdi. Ben bundan mesulüm derdi. Allah bu emaneti bana verdi derdi. Bu fakat tabii bugün toplum biraz pragmatist, menfaatperest, hodgam duruma düşünce o telafi etme engelini biraz zaafa uğradı.
Evet.
Hatta bugün Osmanlı mesela, bu hatta akıl hastalarını bile tedavi edecek müesseler kurdu. Suyu akışla tedavi ederlerdi, musikiyle tedavi ederlerdi. Hatta Osmanlı bunu bir nimet bilirdi, muhterem acizler derdi. Yani insan olmak bakımından muhteremdir. Fakat zaaf olarak acizdir, muhterem acizler denirdi. Yani Osmanlı bir nezaket, bir zarafet, bir incelikti bu engellere karşı. Hatta ben o zaman İmam Hatip'e talebeye giderken tramvayda bir levha vardı. Yaşlara ve engellilere yer vereceksiniz denirdi. Yani engelli kardeşlerimizin engelli dolayısıyla çektiği sıkıntılar asla kendisine bir ceza değildir.
Efendim hadis-i şerif var değil mi? Sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. İşte bir müminin ayağına batan dikenden uzun süre hastalık, hüzün, keder bunlar günahın affına delalet eder.
Tabii. Günah affı bir de ilahi bir mükafat bu.
Yani bu engeli bir günah silici olarak görmek, tasavvur etmek bir mümin için büyük bir kazançtır değil mi efendim?
Yani bunları eğer bir şey olarak görmek akıl dışı ben yahut da kalp dışı diyelim. Çünkü peygamberlerde bu var. Mesela Zekeriya aleyhisselam da var, Yakup aleyhisselam da var, diğer peygamberler de var. Yani bu demek ki gözden özürlü diye bir şey yok. Kalpten özürlü var.
Evet.
Kalpten özürlü kimler? Allah'ı unutanlar.
Evet.
Cenab-ı Hak onun için Allah'ı unutanlar, Allah'ın da kendini unutturduğu kişiler gibi olmayın buyuruyor.
O zaman zaten en büyük engellik Cenab-ı Hak'la irtibatı kesmek diyebiliriz değil mi efendim?
Tabii.
Allah'ın sonra
benim şey görüşüm bu, yani engellileri çok ayrı olarak yetiştirmek lazım. Bunlara bir moral vermek lazım.
Evet.
Siz engelli değilsiniz demek lazım.
Evet.
Sebir bu inşallah ilahi büyük bir mükafat gelecek. Engeller tekrar diyorum, gözden, kulaktan vesaireden engelli, kalpten engelli olan, yani Allah'ı evet. Bilmeyenler.
Evet.
Ki
evet.
Cenab-ı Hak da bunu ayette zalûmen cehûlâ buyuruyor. O insanların bütün ağızları tamam olsa, eğer Allah'ı tanımıyorsa zalûmen cehûlâ çok zalimdir, kendine zalim, dünyaya niye geldiğinin farkında değil. Niye geliyor, niye gidiyor, bu akış nereye farkında değil. Cehula buyurulur. İsterse 50 tane doktora yapsın. Eğer Allah'ı bilmiyorsa, bu kadar ilahi kudret, ilahi azamet akışları karşısında, ilahi nakışlar karşısında eğer Allah'ı bilemiyorsa cahilin ta kendisidir. İşte bugün tahsilli dediğimiz kimseler yaptığı bir zulmü görüyoruz İsrail'de.
Yani esas körlük, esas sağırlık Cenab-ı Hakk'ı bilmemek efendim.
Cenab-ı Hakk'ı bilmemek. Esas özürlük o.
Evet.
Esas cehalet de o. Esas zulüm de insanın en çok kendine yaptığı zulümdür. Çünkü Cenab-ı Hak zerrelerin hesabını vereceğini bildiriyor.
Evet.
Hemen yapmel miskâre zerreden hayran yara ve hemen yapmel miskâre zerreden şerren yara. Yani o gün ahiret zor bir gün. Zor bir gün. Hatta çok ayetlerde ahiretin zorluğunu bildiriyor. Yani o zorluk buradaki bir takım mesailerle Allah'a yaklaşmakla telafi edilecek. Mesela Kur'an-ı Kerim'de çok misaller var. Bir misal vereyim, İnsan suresinde Ali radıyallahu anh bir tarla suladı, bir miktar arpa aldı. Onu Fatıma Vadisi'ne getirdi, Fatıma Vadisi'ne onu değirmende öğüttü, ekmek yaptı. Tam yiyecekleri zamanda bir fakir geldi, lillah dedi, Allah için ver dedi. Allah için hepsini verdiler. Yetim geldi, yetimhaneye yetime verdiler. Esir geldi, esirlere verdiler. Bir rivayette de 3 gün suyla oruç tuttular. Evet. Fakat verirken, fakir olsun, yetim olsun vesaire. Ne dediler ayet-i kerimede? Biz sizden bir teşekkür bekleyen, yani bir minnet altına girmeyin dediler. Bizim bu vazifemiz dediler. Bizim gayemiz Allah rızasıdır. Zira dediler, biz dediler o günün dehşetinden korkarız dediler. Onun için size bunları veriyoruz Allah rızasını kazanmak için. Cenab-ı Hak da biz onların gönlüne ferahlık veririz. Onları o günün kıyamet günü şerrinden koruruz buyuruyor İnsan Suresi'nde. Demek ki bir müminin her zaman bir vazifesi var ki kendisinden madde aşağı durumda olan kardeşinin durumunu telafi etmesi lazım. Onun için Rasûlullah Efendimiz sık sık sorardı, bugün bir hasta ziyareti bulundunuz mu derdi. Ya hasta ziyareti bulundu, ne yapacaksın? Onu telkin edeceksin, hastaya güzel telkin edeceksin, ona yardım edeceksin. Yine Cenab-ı Hak soruyor, kıyamet soruyor, ben diyor susuzdum diyor, ben açtım diyor. Ben şöyleydim diyor. Kul diyor, ya Rabbi sen her şeyden münezzehsin. Fakat o kulumu ziyarete gelseydin, o kulumun yanında beni bulacaktın. Musa aleyhisselam, ya Rabbi seni nerede arayayım diyor. Ya Rabbi seni nerede bulurum diyor. Cenab-ı Hak da Musa diyor, sen beni kalbi kırıkların yanında buyursun dedi. Sırf bu gözden kulaktan değil, kalbi kırıklar da bir şeydir, evet. Engellidir. Yani bunları da teselli etmemiz lazım. Onun için Cenab-ı Hak yine ayette, hiçbir şey vereme imkanın yoksa diyor, sana gelen bir kimseye telafi etmeye, kavlen meysura buyuruyor. Hiç yoksa onun gönlüne bir sevinç ver buyuruyor. Bir huzur hali ver buyuruyor. Velhâsıl bir Müslüman, Allah'ın verdiği, kendisine verdiği nimetlerin bir mükellefiyeti içinde Cenâb-ı Hak verdiği nimetlerden sorulacaksınız buyuruyor. Bana nimet verdi, o kalbi, o nimet yok, ben onu telafi etmem lazım.
Evet, yani bir mümin Efendimiz sürekli bir muhasebe halinde olacak yani.
Muhasebe halinde.
Evet, günlük bir muhasebesini yapacak
tabii, tabii. Yani. Tabii. Her şeyden mesul. Değil insandan, affedersin bir topal bir hayvandan bile mesulüz. Onu da Allah'a emanet olarak verdi.
Yani bir mümin hiçbir şeyi, hiçbir muzdaribi ıskalamaması lazım değil mi efendim?
O
yani?
Allah korur, o bir facia. Hadise buyuruyor, siz yeryüzündekilere merhamet edin ki gökyüzündekiler size merhamet etsin.
Evet.
Demek ki bir Müslümanın farik vasfı merhamettir. Bakın bugün dünyada maalesef bu merhamet, bu tek kanatlı eğitim sebebiyle pragmatist insanlar yetişti. Oportunist insanlar yetişti, hodgam insanlar yetişti. Vicdani hassasiyet unutuldu. Duyarsız hale geldi.
Yine Efendimiz hadis-i şerifte sağ olsun buyuruyor ya efendim, yani işte bir kadın, günahkar bir kadın, köpeğe ayakkabısıyla su taşıdı, o günahlar affedildi, cennete gitti. Öteki taraftan ibadet ehli bir kadın da kedisini aç bıraktı, cehennemlik oldu.
Tabii şimdi şu, tabii şu var, şimdi o bakıyor yanında bir köpek var. Kendi aşağı iniyor, su içiyor, geliyor. O köpeğin aşağı inmeye imkanı yok kuyuya. Ne yapıyor çare? Avucunda getirse dökülecek. O zaman en mühim şey ayakkabıdır. Çünkü o çöl gezecek vesaire. Ayakkabıya dolduruyor suyu kuyudan. O çöl demek ki meşakkatler karşısında büyük mükafatlar var.
Yani yine merhametle Efendimizin yine şu sözü var değil mi efendim? Şöyle buyuruyor efendim sağ olsun. Yani sahabe soruyor ya biz merhametle değil miyiz diyor. Benim kastettiğim merhamet diyor bütün
âm ve şamil merhamettir buyuruyor.
Merhametli
değil bütün, mi efendim? Bütün merhamet. Hatta bir çoban yaprak şey yapmışın kökünden sallıyordu. Dedi çobanın dedi, güzellikle getirin dedi.
Evet.
Dedi çoban, bak dedi, niye dedi ağacın çürütüyorsun dedi. Yapraklarını dedi, elle alsan olmaz mı buyurdu.
Evet.
Yani bir Müslüman Allah'ın verdiği ihsan her şeyden mesul.
Evet.
Ve yardım etmekten de mesul. Efendimiz buyuruyor, yarın diyor kıyamet kopacağını bilsen bir ağaç dik buyuruyor. Yani İslam hassas, rakik bir Müslüman istiyor. Merhametli bir Müslüman, diyargan bir Müslüman istiyor. Zarif, ince ruhlu bir Müslüman istiyor.
Yani kaba saba insan tipi yok değil mi efendim?
Yok,
yani
bugün, böyle... bugün fakat dünya bu kaba saba insana geldi.
Yani görünüşü Müslüman kıyafeti ama kalp alemi soğuksa böyle bir Müslüman
Allah
istemiyor
korusun,
değil mi
Allah
efendim?
O büyük bir zaaftır o, iman zaafıdır. Bunu Yasin Bey ben bir misal anlatayım.
Buyurun efendim.
Belki 40 sene falan oldu. İngiltere'ye gitmiştim bir sebeple. Orada underground diyorlar bu yeraltı trenlerine. Oradan baktım biz 12'de oradan geçiyoruz. Bir ihtiyar kadın. Belki 90 yaşında titriyordu böyle eli ayağı. Arkadaşıma dedim ki, niye bunu dedim alıp dedi bir hastaneye götüren bir kimse yok mu dedim işte. Bu kadar insan geçiyor önünden dedi. Güldü. Burada böyle şey yoktur dedi. Bu burada birisi kalkacak dedi. 10 pound verecek dedi. Bir araba tutacak dedi. Yarım saat vaktini verir. Bunu gibi burada yoktur dedi. Ancak burada dedi, annesi babası hasta olur. Çantasını alır, kendisi hastaneye gider. Eğer oğlu çok ana babaya saygısız, bir seferde bir kalıp sabun götürür. Evet. Yine o anne baba elinde çantayla hastaneden çıkar.
Yani tabii burada bu, vicdan kurumuş.
Bizde bu vicdan dumura uğramış durumda. Evet. Çünkü pragmatist bir felsefe var. Mesela Darwin ne diyor? Zayıflar ölsün diyor. Adam Schmitt ne diyor? Bırakın yapsın, bırakın da geçsin diyor. Manevi taraf yok hiçbir sistemde. Yani gerek komünizmde, gerek kapitalizmde tamamen bir maddenin toplumda mı olsun, fertte mi olsun bunun şeyini yapıyor münakaşa. İslam'da ise mal ne toplumundur, ne fertlendir, el mülkü mülk Allah'ındır. Bütün mahlukat da Allah'ındır.
İnsan bir veznedar hükmünde değil mi efendim sizin deyiminizle?
Yani tam
insan...
veznedar hükmünde, tam. Çünkü orada nasıl bir veznedar çalıştığı müessesenin patronuna bir muhatapsa, kul da Cenab-ı Hak kula çok büyük nimetler verdi. İnsan olarak geldi. Bir hayvan olarak gelebilirdik. Bu mesela Kurban Bayramı düşüneceğiz. Cenab-ı Hak bu hayvanları kimin için yarattı? Etini yiyoruz, suyunu, hatta gübresine kadar kullanıyoruz. Demek bizim bu hayvana çok merhametli davranmamız lazım. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bir kişiyi koyun keserken bıçağını önünde bileliyordu. Adam dedi, kaç sefer bu hayvanı öldürüyorsun dedi. Bıçağı niye arkada bile elemiyorsun dedi. Resulullah Efendimiz zekat hayvanlarını veriyordu. Ama bunu toz toprak bırakmayın. Bir. İki, memelerini suya tırnaklarını da kesin, incitmeyin. Tamamen kesip de yavrularını mahrum etmeyin. Evet. Yine Efendimiz bir Mekke fethine giderken bir kelp, köpek yavrularını emziriyordu. Efendimiz öbür taraftan geçeyim buyurdu. Yine bir topluluk bir develer üzerinde sohbet ediyordu. Niçin yere inip sohbet etmiyordu? Niye hayvanları eziyete devam ediyorsun buyurdu. Velhasıl yine çok, mesela kurak bir yerden geçerken oradan hızlı geçin. Eğer sulak bir yerden geçerken de ağır geçin de hayvanların orada serinlesin, bol su içsin. Yani bir Müslüman, demin bahsettiniz ya, âm ve şamil merhamet, bütün Allah'ın mahlukatına merhamet. Bu çok, bunların zerrelerin hesabını vereceğiz yarın.
Efendim, Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem hayatı merhamet talimi değil mi?
Böyle tamamen merhamet. Efendimiz de yine bunu daha evvel biz bahsetmiştik. Bir kulun durum beynel hafı ve reca. Ama vereceği hesabının endişesi içinde olacak ve Cenab-ı Hakk'a sığınacak, iltica edecek. Birinci şey bu. Böyle daima vereceği hesabın bir idrak içinde olacak. İkincisi, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ve mâ ersalnâke illâ rahmeten lil âlemîn. Âlemlere rahmet olarak Cenab-ı Hak gönderdi. Bir Müslüman rahmet insanı olacak. Rahmet insanı, muzdarip bir insandan bigâne kalamaz. Muzdarip bir hayvandan bigâne kalamaz. Kendi istediğini kardeşiyle paylaşamazsa demek bir zaafı vardır onun. Kalbinde bir problem var demektir.
Yani elinden, dilinden, gönlünden bütün mahlukatın müstefid
olduğu insan. Müstefid olduğu bir mümin olabilmek. Evet, evet. Yani bu kâmil bir insan. Bu şekilde bir faziletler medeniyeti inşa edildi. Bu tabi ecdadımız da bunu çok, Osmanlı bunu iyi yaşadı. Yani vakıf insana, hayvana ait ne hizmet varsa her bir ayrı ayrı vakıflar kuruldu. Yani yüzlerce vakıf kuruldu.
Ecdadımızın efendim Osmanlı'nın engeller olan hizmetleri de vardı değil mi efendim?
Çok. En başta engellere karşı halkı uyardı. Evet. Sakın bunlara dedi, topaldı, kördü, şu bu demeyin dedi. Bunlar muhterem acizler dedi. İnsan olmak için muhteremdir. Fakat gücü olmadığı için acizdir. Onun için onlara muhterem acizler denildi. Bu tabir nerede var dünyada?
Hiçbir yerde yok efendim.
Nerede var dünyada?
O dönemde orta çağ akıldan muhkem insanların içine şeytan kaçtı, yakıyorlardı.
Yakıyorlardı, yakıyorlardı. Mesela Yeni Cami'de var Üsküdar'da bir güvercinlik vardır. O güvercinin yapılmıyor, o güvercin gelip konuşacak, şey yapacak. Camiye gelen bir kimse, sen de işte bu hayvanlara merhametli ol. Camilerin önlerine kabristan koymuşlar. Hazire diyorlar. Evet. Namaza gelip gelen kimse de o kabristana bak bir noktada. Kendi istikbalini düşür. Sen de yarın burada olacaksın. Velhâsıl daima insanı uyarıcı, daima işaretler konmuştur.
Osmanlı bu terbiyeyi nasıl aldı efendim? Yani günümüze baktığımız zaman
bu terbiye... Edip Ali Hazretleri'nden gelen bir terbiyedir. Bu Edip Ali silsisi devam ettikçe onun gücü kadar bu terbiye devam etmiştir. Evet. Mesela padişahlarda bile bu arkada bir Şeyhülislam müessisi vardır. 6 tane padişah Şeyhülislamlık fetvasıyla tahttan indirdi. Evet. Mesela Avcı Mehmet'e çok ağır o zaman Şeyhülislam'a ithamda bulundu. Senin vazifen avcılık değildir dedi. Sen de avcı olmak için padişah olmadın derildi.
Peki efendim, engelli kardeşlerimiz için hizmet sahaları mevcuttur değil mi efendim? Bunun konuda tabii, neler tabii, söylersiniz? Tabii, mevcuttur. Yani engelli hizmete mani değil.
Hiç mani değil. Mesela bugün de elhamdülillah bizim mesela Kur'an kurslarımızda mesela bu santralların bir kısmı engellidir. Evet. Ben de hayret ediyorum mesela o telefon numaraları hep hatırında. Yani tutma bir rehbere bakmıyorlar. Bir de Cenab-ı Hak düşünmek lazım. Biz mesela kabartmalı bir yazıyı okuyamayız parmakla. Engelli, onu gözden engelli bir gün parmakla okuyor. Yani parmakla demek ki Cenab-ı Hak görenlere vermediği hassasiyeti, görmeyenlere bu hassasiyeti veriyor.
Kur'an kursu hocaları, hafız engelli, görme engelli
kardeşlerimiz değil mi? Tabii çok var. Bizde mesela Kur'an kursumuzda var devamlı engellilerden hafız yetişiyor. Evet. Kabartmalı Kur'an-ı Kerim'le okuyorlar. Efendim şu var.
Buyurun efendim.
Yasin Bey. Buyurun. Bir Müslüman engelli olsun veya da olmasın. Ben nasıl Allah rızasını kazanacağım diye onun gayreti içinde olsun. Mesela İbn-i Mektum amaydı. Malum engellilere savaşa girme durumu yok. Onlar muaf. Fakat İbn-i Mektum dedi ki Kadisiye harpleri vardı. Ben dedi Kadisiye harplerine gireceğim dedi. Sen amasın dediler. Sen mazursun dediler. Allah seni mazur kılmış. Yok dedi. Ben dedim, gözleri görenlerin yapamadığı işi yaparım dedi. Ne yaparsın dediler, ben sancağı en önde taşırım. Çünkü düşmanı görmediğim için cesaretle taşırım. Arkamdaki askerin halt-ı rüyesi düzelir. Şevk de askerin üzerine gider dedi. Velhasıl buna benzer çok misaller var. Efendim bu engeller mesela yaralılara, bilhassa uzak yer değil, Ravza'nın kenarına çadır kururdu. Efendim onları ziyaret ederdi sık sık.
Efendimizin engelli kardeşlerimiz olan münasebetlerine şöyle örnekler verebiliriz değil mi efendim? Abdullah İbni Mektum'u baş müezzin yapması.
Tabii. Zaten şu var, tahminen 10 küsur yerde Efendimiz sefere çıkarken gerek gazvelerde, gerek seriyelerde İbni Mektum'u şey olarak bıraktı ki dini hayata devam ettirdi, imamlık yaptı.
Devlet reisliği vekaleti de veriyor değil mi efendim?
İkincisi Medine-i Münevvere'ye yine İbn-i Mektub'u gönderdi efendim. Orada Kur'an-ı Kerim tilavet taliminde bulundu. Onun için her engeli de ben Allah için ne yaparım diye onun tecellisinde olması lazım. Evet. Yine bir misal vereyim.
Buyurun efendim.
Bizim Adil isminde bir engelli talebimiz vardı. Vefat etti şimdi. Evet.
Allah rahmet eylesin.
Çok heyecanlıydı elhamdülillah. Bir gün geldi dedi, hocam dedi, ben dedi Azerbaycan'a gideceğim dedi. Evet. Ne yapacaksın Azerbaycan'da? Orada dedi, amalar varmış orada dedi. Onları Kur'an-ı Kerim öğreteceğim dedi. Peki oğlum olur dedim, sen bir uçak bileti alalım dedi madem öyle. Evet. Yok dedi, hocam pahalı uçak dedi. Ben dedi otobüste giderim dedi. O uçağa vereceğim parayı ben orada amalara harcarım dedi. Bu nedir bu? Bir iman heyecanı.
Rakik bir gönül değil mi efendim? Ya.
Sonra bir o kabartmalı bir takım makaleleri kabartmalı şekilde yazdı, engellilere gönderdi. Yani bir Müslüman gerek engelli olsun, gerek engelli olmasın. Daima ben nasıl hayrun nas men yenfun nas. İnsanın en hayırlı insanlara hayırlı olandır. Daima düşünecek Allah bana bu imkanları verdi. Bu imkanlardan ben mesulüm. Cenab-ı Hak çünkü verdiğimiz nimetlerden sorulacaksın buyuruyor. Kendisine daima bir hizmet arayacak. İslam'da asla tembelliğe bir ruhsat yok.
Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hazretlerimiz efendim yine Muaz bin Cebel ayağından aksaktı.
Tabii.
Onu Yemen'e var.
Yemen'e gönder. Yani bu aksaktır. Yemen'e evet. Gitmesin değil mi? Güçlü kuvvetli baba yiğitti. Fakat evet. Ayağı da aksattı. Fakat onun kabiliyetliydi. O kabiliyet onu yetiştirdi. Bazen onun terkisini alırdı. Bak derdi. Şunlara şunlara dikkat et derdi. Bir müddet gülen sanki onu bir sükûte davet eder, bir düşünmeye. Tekrar bak derdi, bunlar dedi kâfi değil, şunları dedi yapman lazım derdi. Ve yani bunu Yemen'e şey olarak gönderdi, tebliğci olarak gönderdi, vali olarak gönderdi. Velhâsıl bir toplum engelli bir şey olamaz. Herkes o engel tarafını telafi edecek, onu toplumu faydalı hale getirecek.
Evet efendim.
Mesela bu eskiden bu amaları evlendirme müessisleri vardı. Bu amaları evlendirirlerdi. Bu da çok büyük bir hayırdır. Çünkü bu bir zarurettir bu.
yine dini hayattan da geri kalmamaları gerekiyor değil mi efendim engelleri?
Asla, çünkü asla.
Peygamberimizin bu konuda hadisi var değil mi? Yani işte ezanı duyuyor musun diyor, o zaman camiden geri kalmamalı.
İbn-i Mektum onu dedi. İbn-i Mektum geldi yeni zamanlarda. Ya Resulallah dedi, ben amayım dedi. Gözüm görmüyor dedi. Yolda haşeratlar var dedi. Beni dedi, Ravza'ya götürecek kimse de yok dedi. Ben dedi, evde namaz kılsam olur mu dedi. Bu çok ibretli. Efendim bir müddet sükût etti. Ondan sonra dedi ki, hayale salâyı, hayale falan duyuyor musun dedi. İbn-i Mektum duyuyor. O zaman dedi, ne ahvalde olursa olsun devam et dedi. Evet. Bu devamda ne olacak cemaat devam? Bir içtimalleşme olacak. Müslüman, Müslümanın derdiyle dertlenecek. Orada bir kardeşlik yaşanacak. Onun için namaz bir noktada hem ferdi hem de içtimai bir ibadettir.
Peki efendim, gerek Asr-ı Saadet'te gerekse dört halife devrinde toplum engellere karşı nasıl davranıyordu efendim? Bu konuda çeşitli misaller vallahi verebilir miyiz?
Aynı şekilde Yasin Bey, yani daima bir merhamet tevziydi. Bilhassa o dört halife devrinde, Ömer bin Abdülaziz devrinde daima o himaye edildi. Onları Allah'ın emaneti olarak kabul edildi. Onlar hatta bir noktada veren, alana bir teşekkür edası içindeydi. O engelli olmasa, o kişi nereden Allah rızasını kazanacak? Yani Allah rızasını kazanmaya bir vesileydi. Yani böyle bir telakki vardı. Tabii bugün o pragmatistlerin, Darwincilerin tamamen zıttı.
Peki efendim, günümüz toplumunun da engellilerle olan münasebetlerinden uhrevi bir kazanç elde etmeler açısından ne gibi tavsiyeleriniz olur?
Manevi, maddi mi?
Efendim her iki taraftan da, özellikle uhrevi tarafından, yani günümüz modern
uhrevi
toplumu.
Uhrevi tarafından tabii onlara bir iş vermekle.
Evet.
Tembel bırakmak da doğru değil. Yani bir enerjiyi tembel bırakmak doğru değil. Onları yapabileceği şekilde bir iş vermek lazım. Bu şekilde o iş vermekse Allah rızasını kazanacak. Ona dünyada iş verip, onun dünyadaki işini görüyor. Fakat onun da duasını almak suretiyle kendisinin ahiretteki durumuna bir fayda sağlıyor. Onun için bu engelleri kenara atmak hiç doğru değil. Allah korusun, hafızallah. Ben bir misal vereyim size yine. Rahmetli babam Musa Efendi bir gün dedi ki, yaşlılar oluyor dedi, acizler oluyor, kimsesizler oluyor, sakatlar oluyor. Biz dedi, bunları İslami bakımdan evlerimize almamız lazım dedi. Bunlar bir zimmetli dedi. Fakat dedi, bugün de onu yapamıyorsak dedi, hiç öyle bunlara bir huzur evi açmamız lazım dedi. Hakikaten o zaman rahmetli pederim birkaç akrabayla beraber Ümraniye'de huzur yuvası açıldı. Yine insanların gafleti, o huzur yurduna ruhsat vermek için bir teftişe bir kadın geldi. Bizden vakıftan gidiyor, arkadaşa demiş ki, siz diyor, bu ihtiyarlara niçin bakıyorsunuz demiş. Bu akşam sizin bir maksadınız var demiş, bakmakta. Arkadaş da bir ona bir şeyde bulunmuyor. Bak diyor, bu ihtiyarlar, sakatlarla demiş, devlet kuracağız demiş. Yani maalesef yani bu bir bu Allah korusun, bu merhametten uzak bir zihniyet bu.
Evet efendim, oportunist bir yaklaşım değil mi efendim?
Maalesef. Evet. Yani Müslüman ise ruhundan rahmet taşıracak. Evet. Cenab-ı Hak ruhundan rahmet taşınan bir mümin istiyor. Affın sahibi Cenab-ı Hak, affedilmeye layık bir mümin istiyor.
Da efendim, rahmetli Musa Efendimiz'in Hüdayi Poliklinik kurmuştu değil mi?
Benim evet, evet. İşte ona benzer poliklinik kurdu vesaire oldu. Hatta orada doktorlar gelen hastalara ücret alınmayacak demişti vesaire. Hatta ilaç şey olacak demişti. O da bir müddet devam etti.
Son olarak efendim, İslam toplumu ile Batı toplumunun engelliye ve insana verdiği değer açısından kıyasladığımızda ne gibi farklılıklar ortaya çıkıyor efendim?
Kabili kıyası. Birinde merhamet var, öbüründe yok.
Evet.
Bir misal vereyim.
Evet, buyurun efendim.
Bu şeyde mesela Avrupa'da şimdi kaldırıldı ama bu Avusturya'dan gelen aborjinler vardı. Yani yerli bunları sorunlu. Kafese koydular. Hayvan bahçesinde gösterdiler.
Evet.
Bunu bir insan nasıl yapabilir bunu?
Evet.
O da senin insanlıktaki eşin. Sonra daha öteye gidelim. Buna kâşif diyorlar. Magellan, Amerigo Vespucci, Christoph Kolomb. Ya Afrika'dan silah zoru topladılar. Gemilerini alt katına koydular. Kürek mahkumu şeklinde. Yukarıda çıkartmadılar. Gık diyeni okyanusun ortasına attılar. Hiç Müslümanlarda böyle bir şey var mı, bulunur mu? Bakın Kanuni zamanında zulüm gören Yahudiler İspanya'dan İstanbul'a taşındı. İstanbul halkı o Yahudilere, bunlar da mazlumdur dedi. bunlara imkan tanındı. İkram edildi. Bunlar mazlumdur denirdi. Yani düşünebiliyor muyuz arasında bu farkı? Yani demek ki bize Allah Müslüman olarak ne büyük bir nimet verdi. Yani bizim vazifemiz de bu İslam'ı yaşamak ve yaşatmak. Vazifemiz bu. Bir misalle bitireyim ben.
Buyurun efendim.
Sallallahu aleyhi ve sellem ganimetler gelirdi. Çok zengin oldu ganimetler geldiği zaman. Ve bu zengin kendini kullanmazdı. Ve Efendimiz doyurmakla bir müminin, bir garibin onu rahatlatmakla Efendimiz huzur bulurdu. Yani onları doyurmakla Efendimiz manen doyardı. Yani Efendimiz'e bir davete, mesela Cabir, Hendek Harbi'ne bak Efendimiz iki tane taş bağlamıştı. Bir taraftan bir kayığı şey yapıyordu, açlıktan. Cabir gitti, hanımına dedi ki, Rasûlullah böyle böyle dedi. Açlıktan dedi, ne var evde dedi, bir keçi yavrusu vardı, bir de arpa var biraz. Hanımına dedi ki, sen de şu arpayı şey yap, öğüt, onu ekmek yap. Ben de keçiyi keseyim, bir keçiden de 5 kilo et çıkaracak ufak bir keçi yavrusundan. Ben Rasûlullah'a haber vereyim, davet ederim. Efendimiz'e davet edildi. Cabir dedi, ne var evinde dedi. Ya Resulallah dedi, az bir şey arpa dedi, bir de keçi yavrusu. Uuu dedi, Cafer dedi, çok şey varmış dedi. Hadi hepsi aç çünkü. Hadi şimdi Cabir'e gideceğiz dedi. Cabir korktu. Koşup evine gitti. Ya dedi, hanım dedi, böyle böyle oldu. Ya Cabir dedi, sen Allah'ın evimizde ne olduğunu söyledi mi söyledi. O zaman sen karışma dedi. Allah Resulü senden daha iyi bilir dedi. En yani o bütün cemaat Cabir'in evine geldi. Efendim bilhassa kendisi orada hizmet etti. Kendisi almadı, yemedi. Hepsine hizmet etti, bitti. Ondan sonra Cabir dedi, ailene götür kalanı dedi. Cabir hayret ediyordu, dağıtıyor, dağıtıyor, bitmiyor. Allah bereket verdi. Sonra Cabir dedi, etrafta dedi, açlık çok dedi. Ondan mahalleye dağıt dedi. Şimdi böyle bir diyargâmdaki görebiliyor muyuz?
Göremiyoruz
dünyada. Bunun zerresini, katresini görebiliyor muyuz?
Maalesef göremiyoruz.
Yine Bedir'de 70 tane esir alındı Müslümanlar. Bunlara 150 kilometre yol Medine'ye taşırken zaman zaman sahabi develerinden indi. Bu İslam'ın güzelliğini onlara, merhametini göstermek için zaman zaman develere esirleri bindirdiler. Ne talimat verdiler? Siz dediler, bunları yediğinizden yedireceksiniz, içtiğinizden içireceksiniz, fazla yük vermeyeceksiniz. Olmadı, serbest bırakacaksınız. Çoğu Müslüman oldu.
Evet, esirlere böyle bu kadar harikulademin merhamet var.
Bir de bugünkü esirleri gör. Velhâsıl bir Müslümanın vicdanıdır merhamet.
Sık sık sohbetlerinizde Müslümanın kartviziti merhamettir diye buyuruyorsunuz.
Merhamettir. Farik vası merhamettir. Evet. Cenâb-ı en çok Kur'an-ı Kerim'de Rahman ve Rahim esmasını bildiriyor. Demek ki bir Müslümanı merhametli olacak. Hatta en zayıf bir insana dahi bollukta ve darlıkta verirler buyuruyor. Darlıktakiler bu ayet indiği zaman ormanlara gittiler, ağaç kestiler, Medine içerisinde hammallık yaptılar, Rasûlullah'ın önüne koydular. O gariplerin yanında kimseye infak edildi. Velhâsıl İslam insana hukuk verdi. Hayvana bile hukuk tanıdı.
Yani her şeye merhamet efendim değil mi?
Kısa hepsine merhamet. Yine bu da tabii çok büyük bir fazilet. Bunu da bitirelim sohbeti.
Buyurun efendim.
Hazreti Ayşe validemize iftira atıldı.
Evet.
Bu da bir hep imtihan yani bir o asr-ı saadette geçen her hadise ondan sonra gelecek insanlara bir ibret.
Ufk hadisesi değil mi efendim?
Evet. Evet. İftira atıldı. Tabi burada Efendimiz Ayşe validemizin yanına giriyordu, çıkıyordu. Efendimiz'i hep masum görüyordu Ayşe validemiz. Fakat şaşırıyordu yani. Eskiden gidiyordu sohbet ederdi, burada hal hatırını soruyordu. Ayrılıyordu. Medine'de çalkalanıyordu. Ayşe validemize bakan bir hanım vardı. Ayşe dedi, seni bir çıkartayım, bir hava al dedi. Çıkartırken çok zayıflamıştı, bitkin oldu. Bir sonbahar yaprağına döndü Ayşe validemize. Ayağı çarşafa takıldı ve düştü. Düşünce, Allah dedi, mistan belasını versin dedi kadın. Ayşe validemize, niye oğluna beddua ediyor, ne vardı oğluna, ne yaptı dedi. Ayşe dedi, başımıza gelenler onun yüzünden, o da iftiracılarla beraber, ne iftirası dedi, böyle böyle dedi. Ayşe validemiz tamamen bitti. Babasının evine, Ebu Bekir'in evine gitti. Yine Efendimiz geliyordu, hal hatır soruyordu. Ayşe diyor, ben sana hep hüsnü zan içindeyim diyordu. Fakat Ayşe validemiz o bitkinliği devam ediyordu. Fakat ayet indi, o Nur suresinde ayet indi. O ayette Cenab-ı Hak eğer Allah'ın rahmeti olmasaydı, o dedikodu yapanlar ilahi bir azap inerdi buyur. Bu 3-4 ayet devam etti Nur suresinde. Bu iftira atanlardan biri de Ebubekir Efendimize sadaka verdiği kişilerden biri o Mistah. Ebubekir Efendi böyle bundan sonra da buna da ben de sadaka vermeyeceğim dedi. İftira büyük bir iftira. Adem Aleyhisselam'dan beri gelen en iffetli bir aile. Ümmehat ümmetin annesi. Efendimizin zevcesi. Ebubekir Efendimiz'in kızı. Çok ağır bir şey. Ebubekir Efendi radıyallahu anh, bundan sonra dedi ben de buna sadaka vermeyeceğim dedi. O kadar. Ayet indi. Cenab-ı Hak Allah'ın sizi affetmesini istemez misiniz buyurdu. Ebubekir Efendimiz evet Allah'ın beni affetmesini isterim dedi. Yine o Mistah'a sadaka vermeye devam etti. Cenab-ı Hak nasıl bir merhamet telkin ediyor?
Cenab-ı Hak merhametlerin en merhametlisi. Kullarında da bu vasıfların olmasını istiyor değil mi efendim?
O kalpte bu merhamet tecelli edecek. Zaten evli Allah'ta baktığımız zaman en büyük bu merhamet. Coşkun merhamet vardır.
Davud-u Tayyi Hazretlerini sık sık anlatırsınız efendim.
Davud-u Hazretleri öyle. Soruyor oğlum diyor, bana verdin bu eti ama diyor. Bunu diyor, garibe verseydin olmaz mıydı diyor. Bana verdin dışarı çıkacaktı yiyecek. Evet. O garibe verdiğin zaman, o iki yetime verdiğin zaman arş-ı alaya çıkacaktı. Yani bir Müslüman hassas olacak, rakik olacak, ince ruhlu olacak, zarif olacak. Ki cennete layık hale gelecek. Evet. Cennet muhteşem. Bir insan da o şekilde olacak ki cennete layık hale gelsin.
Yine efendim Sırrı Sakati Hazretlerinin 30 yıl boyunca istiğfar etmesi.
Tabii.
Çok ilginçtir efendim.
O gün o evi yananları hatırıma gelmedi. Ancak kendi evimin yanmamasıyla sevindim dedi. Yananlar hatırıma gelmedi dedi. Yani bugün hakikaten bugün de aynı şey işte Gazze'de devam ediyor. Yani Gazze'deki olan oğlum Gazze'de olabilirdi. Yakın akrabamız Gazze'de olabilirdi. Nasıl bir vahşettir Gazze'dekiler.
Evet efendim.
Aç bırakıyorsun. Bombardıman ediyorsun, toprağını alıyorsun. Ya bu nasıl bir zulümdür? Ya buna bir vicdan nasıl bir rahat edebilir? Demek ki bunlar bir tür yani insanın içinde ayrı bir tür bunlar.
Yani bu da Batı toplumunun ne kadar çürüdüğünü gösteriyor efendim.
İlmin ne olduğunu gösteriyor Batı'daki ilmin. Yani pragmatist bir ilim. Yani manevi tarafı yok. Ruhsuz. İstediğin gibi yaşa, bırakın da geçsin işte Adam Smith'in dediği gibi. Şeyin dediği, Darwin'in dediği gibi zayıflar ölsün gitsin. Ne lazım? Bugün şuna bağlayalım. Bugün dünya merhamete muhtaç.
Evet efendim.
Dünya bu, evet sanayi ilerledi, bilmem ne oldu, aya çıktı, şuraya çıktı ama fakat kalp olarak insanlık çok şey kaybetti.
Evet efendim, Allah razı olsun.
Peki.
Çok güzel bir program oldu efendim. İnşallah programımız özellikle engelli kardeşlerimizin gönüllerine müthiş bir su serper diye temenni ediyoruz efendim.
İnşallah. Tabii onlar bizim engeller, hepsi bizim öz kardeşimiz. Mümin kardeştir. O kadar. Evet. Davete gidelim.
Evet, Erkam Televizyonumuz ve Erkam Radyomuzun çok kıymetli izleyicileri ve dinleyicileri. Sizleri bugün muhterem Üstadımız Osman Nur Topbaş Hocamızın misafirhanesinde seslendik. Allah razı olsun kendilerine. Bir başka programda inşallah görüşmek üzere. Allah'a emanet olun efendim.
Amin. İnşallah.
Erkam Radyo'da Yasir Alan Bey'in muhterem Osman Nuri Topbaş Hoca Efendi ile yapmış olduğu engelli kardeşlerimizin sabır, şükür ve hali rıza çerçevesinde İmtihanlarını yüz akıyla verebilmeleri için dikkat etmeleri gerekenler ve bizlerin engelli kardeşlerimize karşı mesuliyetlerimiz konulu özel bir mülakatı dinlediniz.